Ayrım 5. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 63. Alternatif tedaviler. DHB için ilk kez tanımlandığı 1902 yılından bu yana çok çeşitli tedavi yöntemleri önerilmiş ve kullanılmıştır. Bu yöntemlere yenileri eklenmeye devam etmektedir. Ancak önerilen tedavi yöntemlerinin içinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan tedaviler, ilaç tedavisi, ana baba eğitimi ve çocuğun bireysel tedavisidir. Etkinliği henüz yeterince bilimsel çalışma ile kanıtlanmamış olan diğer yöntemlerden alternatif tedaviler olarak kısaca söz edilecektir. A. Diyet tedavisi, B. Bazı mineral ve vitamin kürleri, C. EEG, biyo yararlanım, D. Diğer yöntemler. A. Diyet tedavisi. DHB olan olgularda sorunun gıdalarla alınan şeker, koruyucular gibi bazı maddelerden ya da bazı gıdaları olan alerjiden kaynaklandığı hipotezine dayanarak çeşitli diyetler önerilmektedir. Ancak bu alternatif tedavi yöntemi konusunda kontrollü bilimsel çalışmalar oldukça azdır. Doktor Eugene Arnold, 1999 yılında yayınlanan makalesinde 1982 yılından bu yana diyet tedavileri hakkında kontrollü 8 çalışmanın bulunduğunu bildirmiştir. Bu çalışmalara göre belirli gıdalar alınmadığı zaman hiperaktif çocukların durumlarında düzelme olmakta ya da bu gıdalar alınmaya başlandığında kötüleşme görülmektedir. Ancak bu çalışmalar genelleme yapabilmek için yeterli değildir. Diyet tedavisine ilişkin sorunlar. Etkinliğini kanıtlayan yeterli sayıda bilimsel çalışma yoktur. Çocuğun olumlu yanıt verip vermediği belli değildir. Sadece diyet tedavisine güvenilerek etkinliği kanıtlanmış olan tedavi yöntemlerinin uygulanmaması ya da geciktirilmesi zaman kaybettirir. Uzun süreli faydaları bilinmemektedir. Birçok gıdanın kısıtlandığı bir rejimi çocuklara uygulamak zordur ve ek sorunlar yaratabilir. B. Bazı mineral ve vitamin kürleri ilaç olmayan ürünler. DHB olan olgularda bazı minerallerin magnezyum gibi ya da vitaminlerin eksik olduğu bu durumlarda yerine konulmasıyla sorunun düzeleceği hipotezine dayanılarak bazı mineral ve vitamin kürleri önerilmektedir. Özellikle ABD ve Kanada'da çeşitli doğal ürünlerden üretilen bazı ürünler, fisnojenol, pediaktif ed gibi yaygın olarak satılmakta ve faydalı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu tedavi yöntemi konusunda da yeterli sayıda bilimsel veri bulunmamaktadır. C. EEG, biyo yararlanım. DHB olanlarda beyin elektriksel dalgalarında normal bireylere göre bir yavaşlama ve düzensizlik bulunmaktadır. Beyin dalgalarının bir ekrana yansıtılarak görüntülendiği beyin haritalama, brain mapping yöntemi ile bu farklılıklar gösterilebilmektedir. Ancak DHB olan bireylerin tümünde bu EEG farklılıkları izlenmemektedir. Biyo yararlanım tekniğinde çocuğa dikkatli arttırmaya yönelik bazı egzersizler yaptırılmakta ve yoğun dikkat sırasında beyin dalgalarındaki değişim izlettirilmektedir. Bu teknik yaklaşık 25 yıldır bilinen çeşitli bozukluklarda denenmiş ancak etkinliği kanıtlanmamış bir yöntemdir. DHB'de etkin olduğu bildirilen çalışmalar olmakla birlikte uygulamaya yönelik ciddi farklılıklar olması sonuçların genellenmesine engel olmaktadır. Ayrıca oldukça zaman alan ve pahalı bir uygulamadır. Bu tedavi ile dikkat eksikliği belirtilerinde azalma bildirilirken aşırı hareketlilik ve dürtüsellik de herhangi bir değişme olmamaktadır. Bu tedavi kesildikten sonra olumlu etkinin ne kadar süre devam ettiği bilinmemektedir. İlaç tedavisine benzer şekilde uzun yıllar uygulanması gerekebilmektedir. Etkinliği kanıtlanmış ve daha ekonomik tedaviler varken bu kadar pahalı, zaman alan ve etkinliği tam olarak kanıtlanmamış bu tekniğin ilk basamakta önerilmesi ve kesin çözüm olarak sunulması uygun değildir. Farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. DHB için önerilen tedavi yöntemleri içinde etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olan tedaviler. İlaç tedavisi, ana baba öğretmen eğitimi ve okulda ve evde uygulanan davranış kontrol yöntemleri, bu iki tedavinin kombinasyonudur. Farklı tedavi yöntemlerini karşılaştırmak açısından bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı çalışma, Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün, NIMH, çok merkezli olarak yürüttüğü çalışmadır. ABD ve Kanada'da 6 farklı merkezden 7 ila 11 yaşlar arasında ve DEHB tanısı almış olan 579 çocukla yapılmıştır. Olgular, ilaç tedavisi, yoğun davranış terapisi programı, kombine tedavi, ilaç ve yoğun davranış terapisi ve karşılaştırma grubu rutin toplum sağlığı uygulamaları olmak üzere 4 tedavi yönteminden birine alınmış ve 14 ay süreyle izlenmişlerdir. Yoğun davranış terapisi programında ana baba eğitimi, okul konsültasyonu ve çocukların katıldığı yoğun yaz kampı yer almıştır. 4 farklı tedavinin etkinliği çocuklarda DEHB temel belirtileri, saldırganlık, karşı gelme, sosyal beceriler, akademik başarı, kaygı ve depresyon düzeyleri, ana babaların kendilerini algılamaları, ana baba tutumları ve aile içi stres açısından değerlendirilmiş ve sonuçlar farklı boyutlarıyla çeşitli yazarlar tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda psikostimülan ilaçlar DEHB belirtilerini düzeltmede diğer 3 tedaviden daha üstün bulunmuştur. DEHB belirtileri dışındaki diğer parametreler açısından yıkıcı davranışlar, kaygı, depresyon, sosyal beceri sorunları, akademik sorunlar, ana baba ile ilişki zorlukları gibi kombine tedaviler ilaçtan daha üstün bulunmuştur. Çocukların okuldaki yıkıcı davranış sorunlarının azalması en fazla kombine tedavi grubunda olmuştur. Ana babaların yaşadıkları stres ve negatif etkin olmayan ana baba tutumlarının azaltması bakımından 3 tedavi grubu arasında fark bulunmamıştır. Tedavinin izlenmesi. Çocuğa özel tedavi planı yapıldıktan ve tedaviye başlandıktan sonra hedeflenen değişikliklere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi ve gerekirse yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için objektif değerlendirme araçlarına gereksinim vardır. Bu amaçla bir tedavi izleme formu oluşturulmuştur. Bu form, tedavi süresince çocuğun durumuna göre belirli aralıklarla çocuğun ailesi tarafından doldurulur. Öğretmenin dolduracağı tedavi izleme formu okulda yapılabilecekler bölümünde verilmiştir. Bu formda yer alan ama o çocuk için söz konusu olmayan belirtiler çıkartılabilir. Formda bulunmayan belirtiler de eklenebilir. Tedavi izleme formu. Çocuğun adı, tarih, formu dolduran kişinin adı. Sayın ana baba, bu form nokta nokta tanısıyla tedavisi devam etmekte olan çocuğun ev ortamındaki durumunu ve tedavinin sonuçlarını izleyebilmek için oluşturulmuştur. Lütfen aşağıda belirtilen konularda çocuğun son nokta nokta gün içindeki durumunu en iyi tanımlayan değerlendirmeyi seçin. Belirtilen alanda önceden sorun yoksa o maddeyi boş bırakabilirsiniz. Derecelendirme 1. Giderek kötüleşti. 2. Değişiklik yok. 3. Biraz düzelme var. 4. Belirgin düzelme var. 5. Tamamen düzeldi. Dikkat sorunları, dikkatin kolayca dağılması, ders çalışma, ödev yapma gibi işlerde dikkatini sürdürebilme, ders çalışma, ödev yapma gibi işlere başlayabilme, dalma, hayal kurma, dağınıklık, düzensizlik, başladığı işi bitirebilme, zamanı iyi kullanabilme. Aşırı hareketlilik, sürekli hareket halinde olma, gereksiz konuşmalar, ses çıkarma, kıpır kıpır olma. Dürtüsellik, düşünmeden hareket etme, düşünmeden konuşma, sabırsızlık, sıra bekleyememe. Kurallara uyum, evde söylenenleri yapma, evde kurallara uyma, ev dışında kurallara uyma. Akademik başarı, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilgisi ve diğer. Sosyal davranışlar, ana baba ile ilişkiler, kardeş ilişkileri, kendine güven, öfke kontrolü. Ödevler, ödevleri tam olarak alma, ödevleri tam olarak yapma, ödevleri doğru ve özenli yapma. Ortaya çıkan yeni sorunlar varsa lütfen not edin. Üçüncü bölüm. Ana baba eğitiminde birinci basamak, temel çocuk yetiştirme ilkeleri. Empati, etkili iletişim, sevgi göstermek, çocuğu tanımak ve kabul etmek, hataları öğrenme fırsatı olarak görebilmesine yardım etmek, sorumluluk ve yardımseverliğin gelişimini sağlamak, problem çözme ve karar verebilme becerilerini geliştirmek, disiplin. Her ana baba çocuğunu mutlu, başarılı, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, sorumluluklarını bilen, vicdan ve ahlak sahibi bir birey olarak yetiştirmek ister. Ancak hangi sosyokültürel düzeyden gelirse gelsin, ana babalar bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını, bunu nasıl başaracaklarını bilmediklerini belirtmektedirler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ise çocuk doğduğu andan itibaren ana babayı zorlayan, çelişkiye düşüren, ana babanın özgüvenini sarsan ve onları birbirine düşürebilen bir durumdur. Çocuk yetiştirme konusunda zaten yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan ana baba, böyle bir çocuk karşısında daha fazla bocalar. Saatlerce oturup konuşmaktan, çeşitli tehdit ve cezalara hatta dayağa kadar bildiği, duyduğu tüm yöntemleri dener ama sonuca ulaşamaz. Ana babalar çocuklarındaki aşırı hareketlilik, dikkat sorunları, okul başarısızlığı gibi nedenlerle çocuk psikiyatristi ve psikologlarına başvurduklarında öncelikli olarak bu belirtilerin ortadan kalkmasını beklerler. Bunun için kendilerinin neler yapabileceğini, çocuğa nasıl davranmaları gerektiğini sorarlar. Bu soruların yanıtlarını içeren ana baba eğitimi programları hazırlanmıştır. Bu programlarda ana babalara çeşitli baş etme yöntemleri öğretilmektedir. Ancak bu yaklaşımda temel bir eksiklik vardır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun ana babası olmak, her şeyden önce ana baba olmanın ve çocuk yetiştirmenin temel ilkelerine uymayı gerektirir. Bu temel ilkeler, çocuğun kendisine ve başkalarına saygılı, sorumluluklarını bilen, sağlıklı iletişim kurabilen, sorunlar karşısında uygun çözümler üretebilen, zorluklarla baş edebilen, çeşitli travmaları başarıyla atlatabilen birer erişkin olmasını sağlayacak olan ilkelerdir. Çocuğuyla sağlıklı iletişim kuramayan, ona empatik yaklaşamayan, sevgisini göstermeyen, disiplin kuramayan bir ana babanın sadece uyum ve davranış sorunlarıyla baş etmek için önerilen bazı uygulamalarla başarıya ulaşması mümkün değildir. Hatta bu uygulamalar çocukların daha fazla tepki ve öfkesine neden olarak sorunları daha da arttırabilmektedir. Bu nedenle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ana babalarının eğitimi öncelikli olarak temel çocuk yetiştirme ilkeleriyle başlamalıdır. Çocuk yetiştirmenin temel ilkeleri. 1. Empati. Empati, en basit anlamıyla ana babanın çocuğun gözüyle dünyaya bakabilmesidir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini anlaması, onun bakış açısını görebilmesi ve buna değer vermesidir. Empati, çocuğa ana babasının onu duyduğunu, anladığını gösterir ve ilişkiyi sağlamlaştırır. Çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlar. Empatik olmak, bazı ana babalar tarafından çocukla her konuda aynı fikirde olmak şeklinde algılanmaktadır. Oysa çocuğun duygu ve düşüncelerini anlamak ve bunlara değer vermek, her zaman onu mutlu edecek şekilde davranmak demek değildir. Örneğin aşı olmaya götürürken çocuğun canının acıyacağını ve bundan hiç hoşlanmadığını bilirsiniz. Ama o mutlu olsun diye bundan vazgeçmezsiniz. Aşı olmaktan korkan bir çocuğa, korkacak bir şey yok, bak diğer çocuklar hiç korkmuyor, sen cesursun gibi yanıtlar, empatik olmayan bir yanıtlardır. Canın acıyacak diye korktuğunu biliyorum, haklısın ama sağlığın için aşı olman gerekiyor yanıtı ise, onu anladığınızı ama onunla aynı şekilde düşünmediğinizi gösterecektir. Birçok alanda zeki görünmesine karşın okulda başarılı olamayan bir çocuğun ana babası, ona biraz daha çaba göstermesi gerektiğini söyler. Oysa başarısızlığın nedeni dikkat sorunu ise o konuda gerekli yardım sağlamadan sadece daha fazla çaba göstermesini beklemek ve biraz dikkat etsen başarılı olacaksın demek onu sadece öfkelendirecek ve yalnız hissettirecektir. Hiperaktivite nedeniyle yerinde duramayan, sürekli kıpırdanan bir çocuğa 5 dakika yerinde oturamıyorsun gibi uyarılarda bulunmak ve bu hareketleri yapmamasını beklemek ona empatik olmamaktır. Bir erişkin olarak yapmakta çok zorlandığınız bir iş konusunda bir arkadaşınızın "biraz daha gayret et" önerisi size yardımcı olmaz. Hatta daha fazla öfkelendirebilir. Ana babaların çoğu çocuklarına karşı empatik olduklarına inanır. Çocuktan memnunken empatik olmak çok kolaydır. Oysa çocuğun davranışından dolayı endişeli, üzgün, öfkeli, rahatsız olmuş ya da hayal kırıklığı yaşamış bir ana babanın empati yapması zordur. Bu gibi durumlarda empatik olmayı başarabilmek, o durum karşısında hissedilen ilk duygunun kontrol edilmesine bağlıdır. Utangaç olan çocuğun hep böyle kalacağı endişesi, ana babanın sorunun üzerine gitmesine ve ısrarına neden olur. Bu endişeyi kontrol eden ana baba ise çocuğun kaygısını anlamaya ve sabır göstermeye daha yakındır. 2. Etkili iletişim. Etkili iletişim, ana babanın çocuğu etkin dinlemesi, ne söylemeye çalıştığını anlaması, değer vermesi, ona yanıt verirken güç mücadelesine girmemesi, genelleme ve kesin yargılar kullanmaması ve onu küçümsememesidir. Ana babaların en sık yaptıkları hata, çocuk bir sıkıntısını paylaştığında ona mantıklı açıklamalarda bulunmak, nutuk çekmek, akıl vermek, hemen bir çözüm önermektir. Çocuklar özellikle sıkıntılı oldukları zamanlarda endişeliyken, kaygılıyken bu tür açıklamaları dinleyemezler. Ayrıca bu öğütleri daha önceden duymuşlardır ve zaten bildikleri şeyleri yeniden duymak hoşlarına gitmez. Bu aşamada çocuğun gereksinimi sadece anlattıklarının ilgiyle dinlenmesidir. En önemlisi de ana baba hemen bir çözüm önererek sorunun sorumluluğunu tamamen üstlenmiş olur. Bu da çocuğun problem çözme becerisini kısıtlar. Ana baba çocuğa gizli bir şekilde "benim yardımım olmadan sorunlarını halledemezsin" mesajını vermiş olur. Çocuk bir sorununu söylediği zaman ana babanın ilk yapacağı şey onu etkin dinlemek olmalıdır. Etkin dinleme, çocuğun ne söylemeye çalıştığını anlamaya çalışıp çocuğun söylediklerini ayna tutarak ona geri iletmektedir. Bunu yaparken ana baba kendi çözümünü, yargısını ve değerlendirmesini iletmez. Etkin dinlemeden sonra ana baba bir adım daha ileri gidip istersen birlikte düşünelim. Bakalım nasıl çözümler bulacağız gibi bir cümleyle birlikte sorun çözme aşamasına geçebilir. Çok aptalım, hiçbir zaman başarılı olamayacağım diyen bir çocuğa etkin dinleme yoluyla verilebilecek yanıt, yeterince akıllı olmadığını düşünüyorsun, bunun için hiçbir zaman başarılı olamayacağına inanıyorsun, olabilir. Çocuk evet yanıtını verirse, ana baba çocuğun başarılı olduğu alanları hatırlamasına yardımcı olabilir. Kardeşim beni deli ediyor, yine eşyalarımı karıştırmış diyerek kardeşinden yakınan bir çocuğa ana babalar sıklıkla, sen de odanı kapalı tutsaydın, o daha küçük anlamıyor, idare ediver, ben toplamana yardım ederim gibi yanıtlar verirler. Böyle bir durumda ana baba, eşyalarını karıştırdığı için kardeşine çok kızıyorsun şeklinde yanıt vererek etkin dinleme yapabilir. Bu yanıt, çocuğa kardeşine olan öfkesini dile getirme fırsatı verir. Bu da öfkenin şiddetini biraz azaltır. Bundan sonra eğer çocuk da istiyorsa bu sorunun nasıl halledileceği üzerine birlikte sorun çözme uygulamasına geçilir. Etkin dinlemenin faydaları. Etkin dinleme yoluyla ana baba çocuğun mesajını doğru olarak anlayıp anlamadığını test etmiş olur. Böylece yanlış anlama ve anlaşılmamalar ortadan kaldırılır. Ana baba etkin dinleyerek çocuğun duygularını tam olarak açmasına yardımcı olur. Açıkça dile getirilebilen duygularsa azalır. Bu özellikle olaylar karşısında ilk duygularını kontrol etmekte zorlanan hiperaktif çocuklar için önemli bir noktadır. Etkin dinleyebilen ana babaların çocukları da ana babalarını daha iyi dinlerler. Çocuklarının kendilerini iyi dinlemediğinden yakınan ana babalar aslında çocuklarına dinleme konusunda iyi model olamayan ana babalardır. Etkin dinleme çocuğun kendini düşünerek sorununa kendi çözümünü bulmasına yardım eder. Onu ana babaya bağımlı olmaktan kurtarır. Ana babanın da çocuğun son çözme becerisini görmesini ve ona güvenmesini sağlar. Çocuğunun sorunlarını çözmeyi devamlı üstlenmeyen ana baba gerginlik ve tükenme noktasına ulaşmaz. Çocukla daha sakin bir ilişkiyi sürdürebilir. Etkin dinleme konusunda uyarılar. Etkin dinleme çocuğun yoğun duygular içinde olduğu zamanlarda işe yarar. Gelişigüzel ve sık sık kullanılmamalıdır. Etkin dinleme, sorun ana babanın sorunu olduğunda ve çocuğun kabul edilmeyen davranışlarını değiştirme konusunda işe yaramaz. Eski ve kirli bir kodla dışarı çıkmak isteyen bir gencin annesi, etkin dinleme yoluyla onun bu düşüncesini değiştiremez. Etkin dinleme çocuğu ana babanın seçimine boyun eğdirmek için değil, onun kendi sorununa kendi çözümünü bulmasında yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Etkin dinleme alıştırmaları. 1. Çocuk, odamı temizlemeyeceğim. Oda temizlemekten nefret ediyorum. Burası benim odam. İstediğim gibi kullanırım. Çocuğun duygusu, ana babanın etkin dinlemesi. 2. Çocuk. Keşke çocuk olmasaydım. Bir an önce büyümek istiyorum. Büyüyünce her istediğimi yapacağım. Çocuğun duygusu, ana babanın etkin dinlemesi. 3. Çocuk. Ödevlerden nefret ediyorum. Niye bu kadar çok ödev veriyorlar? Hiçbirini yetiştiremeyeceğim. Çocuğun duygusu, ana babanın etkin dinlemesi. Ben dilini kullanmak. Ana babalar çocuklarının beğenmedikleri, onaylamadıkları, kendilerini ya da başkalarını rahatsız eden davranışları karşısında onlara uyarılarda bulunurlar. Bunu yapmamalısın. Neden böyle davranıyorsun? Yaramazsın. Çocuk gibi davranıyorsun. Dikkat çekmek için mi bunları yapıyorsun? Bu uyarıların ortak noktası sen dilini kullanarak yapılmış olmalarıdır. Bu tür bir iletişim tarzı ile çocuk kendisini tehdit edilmiş hisseder, karşı çıkar, suçlanır, benlik saygısı azalır, sevilmediğini düşünür, aynı tarzda iletişim kurmayı öğrenir. Ana babaya, çok dırdırcısın, durmadan söyleniyorsun, hiçbir şeyden memnun olmazsın şeklinde yanıtlar verir. Ben dili kullanarak yapılan uyarılarda ise ana baba çocuğun uygun olmayan davranışı karşısında ne hissettiğini iletir. Bu tür uyarılar yukarıda söz edilen olumsuz etkilere neden olmaz. Ortalığı yeni toplamışken hemen dağıtman beni kızdırdı. Evde fazla gürültü olunca komşular rahatsız olacak diye endişeleniyorum. Ayakkabılarını kapının önünde bırakmandan rahatsız oluyorum. Çünkü her seferinde takılıyorum, düşecek gibi oluyorum. Ben dilinde 3 ana bölüm vardır. 1. Kabul edilmeyen davranışın tanımı. 2. Bu davranışın ana babada yarattığı duygu. 3. Bu davranışın ana baba üzerindeki somut etkisi. Ana babaların çocukların davranışları karşısında en fazla dile getirdikleri duygu öfke, sinirlilik, kızgınlıktır. Çocuk söz dinlemeyince düşük not aldığında ana baba kızgınlığını dile getirir. Aslında bu durumların her birinde farklı duygular söz konusudur. Eve yorgun gelen baba, gürültü yapma, sinirleniyorum der. Aslında temel duygusu yorgunluktur. Parkta tehlikeli hareketler yapmana kızıyorum cümlesinde annenin asıl duygusu çocuğa bir zarar geleceği endişesidir. Bu örneklerdeki cümleler ben dili kullanılarak ifade edilmiş olsalar da doğru duyguyu içermedikleri için sakıncalıdır. Kızgınlık ifadesinin daha çok kullanılmasının nedeni ana baba duygularını iyi tanımlayamaması olabilir. Bir diğer neden de kızgınlığın çocuk üzerinde daha fazla etkili olacağına inanılmasıdır. Oysa ufak tefek her olayda kızgınlığını ifade eden ana babaya karşı çocuklar duyarsızlaşırlar. Ben dilinin 3. bölümünde çocuğa davranışının ana baba üzerinde yarattığı ya da yaratacağı somut etki açıklanır. Böylece o davranışın neden kabul edilmediği belirtilmiş olur. Bu, özellikle davranışlarının sonuçlarını önceden göremeyen, sebep-sonuç bağlantısını kuramayan çocuklar için öğretici olacaktır. Çocuğa yapma derken bir nedeniniz yoksa o davranışı durdurmanız zordur. Bir davranış için uyarıda bulunacağınız zaman somut etkiyi bulamıyorsanız belki de o uyarıdan vazgeçmelisiniz. Böylece her yaptığı şey için çocuğu sürekli uyarmamış olursunuz. Hiperaktivitesi olan çocuklar farkında olmadan yaptıkları kıpırdanmalar ve hareketler nedeniyle ana baba tarafından somut bir etki olmamasına karşın sürekli uyarılırlar. Ben dili şeması. Davranışın tanımı yaptığında ana babanın duygusu ben nokta nokta hissediyorum. Davranışın somut etkisi çünkü nokta nokta oluyor. Eşyalarını kapının önünde bıraktığın zaman rahatsız oluyorum. Çünkü ayağım takılıyor ve düşecek gibi oluyorum. Ben dili çocuğa davranışın karşısındaki kişide nasıl bir duygu yarattığını bildirmenin en uygun yoludur. Çocuk o anda yapmakta olduğu bir davranışı durdurma uyarısı almış olur. Bu uyarıdan sonra çocuğun o davranışa devam etme olasılığı daha azdır. Ama çocuğun o davranışı hemen durduracağı garantisini vermez. Davranış yine devam ediyorsa uygun yaklaşımların neler olabileceği aşamalı disiplin bölümünde verilecektir. Ben dili alıştırmaları. 1. Durum. Baba gazetesini eline almış ve koltuğa oturmuştur. Çocuk babanın kucağına atlar. Sen mesajı. Birisi bir şey okurken onu rahatsız etmemelisin. Ben mesajı nokta nokta. 2. Durum. Çocuk eli yüzü çok kirli olarak sofraya oturur. Sen mesajı. Ne kadar pis bir çocuksun. Bu ellerle nasıl sofraya gelebiliyorsun? Ben mesajı nokta nokta. 3. Durum. Çocuk odasında yüksek sesle müzik dinliyor. Sen mesajı. Müziğin sesini niye bu kadar fazla açıyorsun? Evdeki diğer kişileri de düşünmelisin. Ben mesajı nokta nokta. İletişimde mizahın gücü. Mizah, aile içerisinde stres, kaygı ve öfkeyle baş etmenin etkili bir aracıdır. Çocuğa yaşamı boyunca başkalarıyla iyi ilişkiler sürdürmesinde ve zor durumların üstesinden gelmesinde yardımcı olur. Gülmece çocuk için bebeklik döneminden itibaren başlar. C oynamak, gıdıklanmak, bir şeye dokunduğunda ses çıkarması bebekleri güldürür. 2-3 yaşındaki çocuklar bir şeyin adının yanlış söylenmesine, eşyaların yanlış yere konmasına, örneğin kafaya çorap geçirilmesine kahkahayla gülebilirler. İlkokul çocukları komik bilmeceler ve kelime oyunlarından hoşlanırlar. Evde zor anlarda bir şeyler ters gittiğinde ana babanın gülmeceyi kullanarak havayı yumuşatabilmesi çocuğa örnek olacaktır. Hangi yaşta olursa olsun çocukla birlikte bir şeylere gülmek, ortak dikkat, ortak ilgi ve sağlıklı iletişimin önemli destekçisidir. 5. ayrımın sonu, sayfa 74.